Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel ile Profesör Ahmet İnsel ile konuştuk.
Selim Sezer ile konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Dünya haberleriyle karşınızdayız. İlk yarım saat Suriye, Lübnan, Türkiye, AB ilişkileri, Amerika'dan haberler, pek çok başlığım olacak, size aktaracağım. Programın ikinci yarısında biraz Latin Amerika'ya, Güney Amerika'ya bakacağız. Metin Yayın yazar, Latin Amerika araştırmacısı, belgeselci, seyyah, pek çok şey söyleyebiliriz ve Duvar Gazetesi yazarı kendisi aynı zamanda. Ona bağlanacağız ve pazar günü Venezuela'da bir kurucu meclis seçimleri gerçekleştirilecek. Malum ülke 4-5 aydır istikrarsızlıkla boğuşmakta. Tam böyleyken dün aktarmıştım size, CIA Başkanı Pompeo'nun bölgede adeta eski kanlı askeri müdahalelerine destek vermesine atıf yaparak, dalga geçerek yaptığı açıklamalar geldi. Üstü kapalı olarak aslında hükümeti devirmek için dönüştürmek diyor tabii kendisi bunu tabir ederek. Bölgedeki iki ülkeyle işbirliği yaptıklarını, CIA'nin de çalıştığını söyledi kendisi. Maduro yönetimi, Nicolás Maduro yönetimi de aynı iddiayı dile getiriyordu. Venezuela'da neler olduğuna bakacağız. Amerika'nın rolüne, komşularının rolüne bakacağız. Metin Yayın'a bir de sorunları soracağız. Aslında ülkede Maduro yönetiminin ne manaya geldiğini anlamaya çalışacağız programın ikinci yarısında. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden, ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesinden, oradaki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen. Evet, önce Suriye sahasına, yakın coğrafyamızdan başlıyoruz. İdlib'deki son gelişmeleri dün aktarmıştım size. Lübnan sınırından da bir parça aktarmıştım. Şimdi Arsal bölgesi, ki Beka'nın Beka bölgesinde, ayrıca aslında orası Suriye-Lübnan sınırında. Orada Hizbullah güçlerinin, Suriye Hava Kuvvetleri'nin desteğinde IŞİD'ci güçleri temizleme operasyonları sonuna yaklaşmış gözüküyor. Yaklaşık %90'ının ellerine geçtiği Hizbullah ve Lübnan ordusu da var bu işin içerisinde. Onu da belirtmek lazım. Zaten Lübnan da Hizbullah iktidarda olan bir siyasi parti konumunda, İsrail işgalinin yarattığı bir tablo da var söz Lübnan'da, siyaseti de etkileyen bir konumu var, Hizbullah'ın ağırlıklı bir konumu var. Hasan Nasrallah, Hizbullah lideri, de televizyonda bir konuşma yaptı. Büyük bir askeri zaferin eşiğinde olduklarını söyledi kendisi. Donald Trump da görüşmüştü. Trump tuhaf laflar etmişti. Herhalde Hizbullah'ın Lübnan'daki konumunu bilmiyor olduğundan gerek. Dün aktarmıştım size. IŞİD, işte El-Kaide, Hizbullah'a karşı Lübnan'a mücadele verdiğini söylemişti. Bir siyasi parti olarak iktidarda da yer aldığını bilmiyor olsa gerek. Said Hariri'yi ağırlamıştı. Segregasyon sistemi vardır Lübnan'da. Başbakanlık Sünnilerde bu sistem uyarınca o da Amerika'yı ziyaret ediyordu ve Trump'la konuşmasında herhalde kendisi de şaşırmış olsa gerek. Gerçi rekabet, siyasi rekabet bilinen bir şeydir. Hasan Nasrallah bu konuda da şimdilik fazla yorum yapmayacağını söylemiş. Hariri'nin başbakanlığı bu arada Hizbullah'ın taviz vermesi sayesinde oldu. Onu da anımsatmak gerekiyor. Şimdi bakalım, ateşkes Arsel'de aynı zamanda bu yenilgi bir ateşkes anlaşmasına yol açmış gözüküyor. Eğer devreye girerse burada kalan cihatçıların İdlib'e gönderilmesinden de bahsediliyor. Evet, Doğu Cephesi Suriye ordusunun Deir ez-Zor'a ilerleyişi başlığı altında verilebilir. Dün akşam gelen bir takım haberler vardı. Sukna önemli bir merkez. Deir ez-Zor'a yürüyüş yolunda yaklaşık 70 kilometre mesafeye ulaştıkları Deir ez-Zor, 2 seneden fazla zamandır IŞİD kuşatması altında 100 binden fazla sivil ve Suriye ordusu sıkışmış halde Deir ez-Zor'da. Suriye ordusu da Palmira bölgesinden ve Rakka'nın hemen güneyinden üzerinden Derezor'a doğru bir hareket halinde büyük operasyon başlatmıştı. Şimdi Sukna'ya girildiği, daha doğrusu tümüyle alındığı söylenemez ama IŞİD'in elindeki önemli bir merkezdi. Buna dair iddialar geldi, haberler geldi. Kurtarılan bölgeler var, hızla bakacağız. Suriye Demokratik Güçleri, Amerikan destekli Rakka'nın yarısını kontrol altına aldıkları yolunda haberler var. IŞİD'in sert direnişine rağmen yarı kentin yarısının ele geçirildiği söyleniyor. Yaklaşık 2 ay önce operasyon başlatılmıştı, kente yönelik operasyon. Civar bölgelerde zaten operasyon var idi. Evet, Irak'tan Musul operasyonu sona erdirilmişti. Son IŞİD'e yönelik son temizlik çabaları, faaliyetleri, yani buna militanların yakalanmasından tutun da mayın temizliğine uzanan bir cephe bu, geniş bir cephe. Burada bu arada Irak ordusu 20 yabancı cihatçı ele geçirmiş. Bunların içerisinde 4 tane de Almanya vatandaşı var. Bir tanesi 16 yaşında, Linda diye ismi verilmiş. Pusnitz kentindenmiş. Geçen Temmuz'da Türkiye'ye gelmiş. Sonra da elini kolunu sallayarak Irak'a geçmiş diye Welt gazetesi aktarıyor burada. Başkaları da var tabii. Mannheim'dan Fas doğumlu bir Alman vatandaşı da var. Anne ve kız, bunlar yakalananlar arasında. Almanlar Iraklı yetkililerle temas kurmuşlar geri almak için. Suçlu iade anlaşması yok aralarında. Ama yine de tabii pazarlığa açık gözüküyor mesele. İran başarılı bir deneme yapmış uzayla ilgili, enteresan. Simorgh, Phoenix diye anılır uzay aracını yollamış, uyduların uzaya yollanmasına yarayan bir araçmış. Enteresan bir şey, İmam Hümeyni Uzay Merkezi yeni bir girişimde bulunmuş. Yaklaşık 250 kilogram deniliyor. Yörüngenin 500 kilometre ötedeki yörüngeye oturtulduğu söyleniyor. Mısır güvenlik güçleri ise cihatçıların peşinde. Sina Yarımadası'nda 4 cihatçıyı öldürdükleri yolunda haber var. Orada da hem El-Kaide hem IŞİD varlığı söz konusu, ki Mısır yönetimi de bütün bunları da ihvancılarla, Müslüman kardeşlerle bağlantılı olarak değerlendiriyor. Yemen'de bir hava saldırısı olduğunu belirtelim. Suudi Arabistan öncülüğündeki işgal güçlerinin Taiz'in güneybatısındaki El-Kadayha bölgesinde evsiz bir ailenin bulunduğu bir aracı hedef aldığı, Lina Ahmet isimli bir kız çocuğunun hayatını yitirdiği belirtiliyor. Evet, İsrail ile Filistin arasındaki El-Aksa krizi güvenlik önlemlerinin tamamen kaldırılmasıyla şimdilik sonuçlanmış gözüküyor. Metal dedektörler 14 Temmuz'da bir grup Filistinli gencin El-Aksa'nın içerisine silahlarla saldırıp iki İsrail polisini yaralaması, da ki daha sonra öldüler bunlar. Daha sonra da öldürülmeleriyle tetiklenmişti bu kriz. Metal dedektörlü kapı uygulaması devreye sokulmuştu. Daha sonra da dün aktarmıştım size, bu tepki de çekince Müslüman dünyadan dedektörler kaldırıldı. Bunun yerine daha gelişmiş güvenlik önlemleri koyduklarını aktardı ajanslar İsrail'in. Şimdi güvenlik önlemleri, yani metal dedektörler son verilmiş. Demir bariyerleri de alandan kaldırmış gözüküyorlar. Camide ibadete dönülmesi çağrısı da yapılmış Kudüs'teki Müslüman liderler tarafından. Tabii BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine kadar taşınmıştı din savaşlarına yol açması uyarıları eşliğinde. Türkiye-İsrail ilişkileri de gerilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail Dışişleri Bakanı'nın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun son derece vurucu açıklamaları olmuştu. Ama bu krizin de üstü kapatılmış gözüküyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medyada gördüğüm kadarıyla açıklamasını sildiği anlaşılıyor. Ki Osmanlı dönemine atıflar yapıp evi camdan olan başkasını taşlamaz deyip Osmanlı dönemi sona erdi vurguları Batı medyasında tabii hala işleniyor bu tema. Körfez'den bugün kısa bir başlık belki, El Cezire ile ilgili. İsrail'de El Cezire'nin Kudüs ofisini kapatma talimatı verildiği Başbakan Benjamin Netanyahu tarafından. özellikle bu Mescid-i Aksa protestolarını teşvik ettiği gerekçesinin kullanıldığı belirtiliyor. Suudi Arabistan'ın Moskova Büyükelçisi'nin bu yönde çağrıları var ki daha bu kriz çözümlenmedi tabii. Katar'a yönelik işte İran'la ilişkilerini daha dengeli yürütmesi diyelim, Müslüman kardeşleri Hizbullah'ı terör örgütü olarak nitelememesi üzerinden patlayan bu krizde El Cezire kanalında kapatılması talep ediliyordu. 13 talep arasında düşürülmüştü bunun sayısı ve El Cezire'nin kapatılması talebi zaten reddedilmişti Katar tarafından, o geri çekilmişti ama bu yöndeki söylemler bitmiş değil. Bu arada Ürdünlü bir yorumcu da El Cezire'nin yayınına pantolonsuz katılmış. Mecid Aspur yayın esnasında Amman'da İsrail Büyükelçiliğine bir saldırı yapılmıştı bu Mescid-i Aksa kriziyle ilgili. İki kişi de hayatını yitirmişti. Bununla ilgili yorumda bulunmak üzere yayına katılmış ve ceket, gömlek ve kravat giydiği görülüyor. Yayın esnasında başka bir görüntüsü sosyal medyaya düşüvermiş. Kanepede kucağında yastıklar üzerinde laptopu yerleştirmiş. Pantolonunu da giymemiş. Herkes bir yandan da bu magazini konuşuyor. Evet, Amerika'ya bakalım. Rex Tillerson Dışişleri Bakanı'nın görevden istifa edebileceği iddiaları CNN televizyonunda yansımıştı ve yalanlanmıştı Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından dün. Dinlendiği söylenmişti ortalıkta gözükmeme sebebi olarak. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman El Sani ile görüşmesinden sonra gazetecilerin sorularını bizzat kendisi yanıtlamış ve istifa iddialarını yalanlamış Tillerson. Trump istediği sürece görevdeyim demiş bir de. İlişkilerin şu anda iyi olduğunu, istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemiş. Amerika ise sağlık tasarısını tartışıyor. Ben de detaylarını bir parça aktarmıştım ama Cumhuriyetçilerin ikinci sağlık tasarısı da Senato tarafından reddedilmiş durumda. Obamacare, Obama'nın ismiyle anılan sağlık reformunun yerine yenisini getirmeye çalışıyor Trump ama 45'e karşı 55 oyla ikinci yasa tasarısı reddedilmiş. Şimdi tabii 32 milyon Amerikalıyı sigortasız bırakacak çok eleştirilen bir takım değişiklikler var. Fakir ve bakıma muhtaç Amerikalılar için lehine gözükmüyor. Tam tersine zenginleri teşvik edecek yönleriyle eleştiriliyor bu yasa tasarısı. Bakalım ne olacak? Dün cumhuriyetçilerin iptal etmeyi hedeflediği yeni sağlık reformu için görüşmelerin başlamasını kabul etmişlerdi. Mike Pence'in kullandığı oyla başkan yardımcısı olarak dengeleri bozmuştu kendisi. Amerika'da bu arada 5 yıl içerisinde 10 bine yakın asker intihara kalkışmış. 2004'ten 2009'a aktif görevdeki 9512 asker intihar girişiminde bulunmuş. Psikiyatrların çıkarttığı raporlardan çıkıyor bu. Sağlık Bilimleri Üniformalı Hizmetler Üniversitesi'nden sunulmuş sonuçları ve gerçekten çok fazla tabii savaşlar etkili, savaşların yaşandığı dönemde intihar oranları 2 kat artıyor. Ayrıca görevi suistimal de artıyor. Travma sonrası stres bozukluğu, savaş ve şiddetle karşı karşıya kalınca insanların verdiği tepkiler maalesef biraz belki bunun yansıması olarak algılanabilir. Amerika'dan bir başka haber, Donald Trump'ın trans bireylerle ilgili kararı ordunun hiçbir kademesinde kabul edilmeyeceklerini Twitter mesajında duyurmuş. Generallerime ve askeri uzmanlarıma danıştıktan sonra Amerikan hükümetinin trans bireyleri orduya kabul etmeyeceğini, hiçbir kademesinde görev yapmalarına izin verilmeyeceğini bilgilerinize sunuyorum demiş. Ordunun kesin ezici zaferlere odaklanması gerekçesi göstermiş ve trans bireylerin sebep olacağı tıbbi masraflar ve aksamanın yükünün üstlenilemeyeceğini ileri sürmüş. Obama döneminde kabul edilmişti. Hatta çok çığır açıcı bulunmuştu o zaman. Ve bir de tabii Chelsea Manning var. Bradley Manning asıl ismi, Amerikan tarihinin en büyük gizli belge sızıntısına imza atmış. 700 bin gizli belgeyi 2010'da WikiLeaks'e sızdırmıştı. Diplomatik sızıntılar 35 yıl hapis cezasını da Obama affıyla noktalamıştı. 7 yıl sonra serbest kalmıştı yani. O da tarihe geçmişti. Şimdi tabii Trump trans bireylerden tepkiler gecikmemiş. Özellikle Amerika'da ilerlemeci olarak görülen demokratlardan. Trump bir de tabii Hillary Clinton'a yüklenmek için kampanya döneminde LGBTİ bireylerinin haklarını savunacağını vaat etmişti. Sosyal medyadan o mesajlar da dolaşıyor, hani geri adım atmış gibi. Ama tabii Trump bunun askeri bir karar olduğunu söyleyerek orduyu başka bir geri adım attırmış gözüküyor. Buna karşılık Kanada ordusu tüm cinsel yönelimlerden vatandaşlarına çağrı yapmış. Demiş ki hoş karşılarız bütün Kanadalıları, bize katılın. Evet, Kanada son dönemde liberalizmin kalesi görünümünü bu son adımla pekiştirmiş gözüküyor. Evet, Amerika-Rusya bakalım. Amerikan Senatosu'nda Rusya'ya yeni yaptırımlar geçirilmesine yönelik anlaşmaya onay çıktı. Kongre'den Trump'ın izin almadan yaptırımları gevşetmesine imkan tanımayacak bu tasarı. Uzlaşma sağlandı. Dün de aktarmıştım bir parça size bu konudaki gelişmeyi. Şimdi tabii yeni Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci'nin açıklaması var. Donald Trump'ın bunu veto edebileceğini ve daha sıkı bir anlaşmayı zorlayabileceğini öne sürmüş. Yani imzalayabilir de bu tasarıyı, kendisinin önünü kesecek yaptırımlar konusunda, ama daha sıkısını da talep edebilir demiş vaziyette. Şimdi Kremlin'den ilk gelen açıklamalar var. Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev'den örneğin tepkiler var. Amerika'nın kendilerine zaten diplomatik şantajlar yaptığını, bu arada Obama döneminde bir takım diplomatik tesislerine el konulmuştu. Asıl tepki Kremlin'den geldi, Dmitri Peskov'dan. Yeni yaptırımlarla ilgili bir yanıt konusunda yorum yapmak için erken diye. Soğukkanlı bir tepki olduğunu görüyoruz burada Rusya'dan gelen açıklamanın. Daha önce misilleme yapabileceği Rusya'nın buna açıklanmış idi. Kararın Putin tarafından verileceği söyleniyor şimdi. Amerika'ya yaptırımlar konusunda simetrik yaptırımlardan bahsediyor Rusya'da senatörler bu tasarıya karşı. Ama tabii ne yapılabilir ne yapılamaz, Rusya'nın hedefi bu yaptırımların kaldırılması. İran, bu arada sadece Rusya da geçerli değil burada. İran var, Kuzey Kore var ki Cumhurbaşkanı Ruhani'den tepki geldi Amerika'nın kararına karşı karşı eylem yapacağız diye. Diyor ki ahdinin bir bölümünü düşman çiğniyorsa biz de çiğneriz. Bu gibi yaptırımlar ne İran milleti ne ve devletinin direncini kırabilir ne de politika ve yönetiminde değişikliğe sebep olur demiş. Şimdi böyle tepkiler var, fakat Avrupa'dan da biraz rahatsızlık olduğu anlaşılıyor. Almanya'dan, Fransa'dan, Fransa Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. İran ve Rusya'ya bu yeni yaptırımların ya çok da uluslararası hukuka uygun olmadığı ve egemenliği, Amerika'nın egemenliğinin ötesine geçtiği söyleniyor. Çünkü Avrupalı firmaları da etkileyecek bir girişim bu. Almanya'dan da Doğu Avrupa Ekonomik İlişkiler Komitesi'nin başkanından tepki gelmiş ve Avrupa Birliği'nin Amerika'nın özellikle Rusya'ya yönelik yaptırımlar yüzünden incinebileceği ve buna karşılık vermesi gerektiğini söylemiş. Çünkü bu yaptırımlar evet Avrupa'yı da etkileyecek nitelikte. Son dönemde Gazprom, Nisan'da Fransız ENG, İngiltere'nin Royal Dutch Shell, Avusturya'nın OMV, Almanya'nın Uniper ve Wintershall Shell şirketleriyle 9,5 milyar dolarlık Kuzey Yakımı 2 projesini finansman anlaşması imzalamıştı. Başka bir sürü ekonomik bağlar olduğunu belirtmek lazım. Savunma, istihbarat, madencilik, gemicilik, demiryolu, enerji, banka sektörlerini hedef alıyor bu Amerika'nın son yaptırım kararları. Dolayısıyla böyle işte hakikaten büyük sıkıntılar doğuracak gibi gözüküyor. CIA direktörü Mike Pompeo Rusya ile ilgili çok sert açıklamalar yapmış. Amerika için bir tehdit olduğunu ve gelecekte de olmaya devam edeceğini söylemiş. Rusya'yı yenilgiye uğratmaları gerektiğini söylemiş. Washington Free Beacon'a demeç vermiş, burada söylemiş. Demiş ki Rusya ABD için 10 yıllardır süre gelen bir meydan okuma Rus etkisi sonra ermedi ve ermesini de beklemiyorum. Ruslar aktif önlemlerle ya da propagandayla veya dünya kamuoyunu çeşitli araçlarla şekillendirmeye çalışarak bizim için tehdit oluşturmaya devam edecek demiş. Rusya'yı bastırma, yenme yükümlülükleri olduğunu söylemiş ve Ruslara acı çektirmeleri gerektiğini, misilleme önlemleri almaya ihtiyaç duyduklarını söylemiş. Böyle de bir söylem var Amerikalılarda. WikiLeaks'ten bir haber var. WikiLeaks'le ilgili kamuoyuyla paylaşmış CIA. Kasa Dairesi 7 belgeleri kapsamında bir dizi yeni belge yayınlamaya başlamış ve bunun İmparatorluk adı verilen proje kapsamında CIA'nin Apple işletim sistemini hackleme amacıyla kullandığı araçların işleyişini açıklamış ki Aşil Deniz Bölücesi AES gibi araçlar bulunuyormuş ve OS-X sistem görüntüsü cihazın yapısı ve içeriği hakkında bilgiler yer alıyor, işlemciler yer alıyor. Bu sürümlere müdahale ediyorlar, cihazdaki dosyaları, şifrelenmiş iletişimleri çıkartabiliyorlar. WikiLeaks de böyle çalışmaya devam ediyor. Android cihazlarda da girişimleri olduğu söyleniyordu. Böyle bir siber alemde casusluk furyası da zaten bitmiş değil, biliyoruz. Bunun son izini de WikiLeaks açıklamış. Evet, Rusya-Türkiye ilişkilerinde S-400 alımı ile ilgili tartışmalar henüz devam ediyor. Dün son gelişmeleri aktarmıştım. Bugün Rusya Büyükelçisi Alexey Yerhov, yeni büyükelçi, suikastle öldürülen büyükelçinin yerine geçen Karlov'un yerine geçen güven mektubunu sunuyor. Bu arada Rusya'nın BM daimi temsilcisi de belli oldu. Vasily Nebenza, geçen Aralık'ta Churkin hayatını yitirmişti. Pardon, Şubat'ta 64 yaşında Rusya'nın emektar BM daimi temsilcisi Vitali Churkin. Onun yerine Vasily Nebenzya göreve başlamış. Daha önce New York ve Cenevre'de diplomat olarak görevlerde bulunmuş bir isim kendisi ve 2013'ten bu yana da Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan bir isim. Şubat'ta kaybedilen Churkin'in, ki keskin retoriğiyle tanınıyordu, Amerikan politikalarını, Avrupa politikalarını eleştiren retoriğiyle tanınıyordu kendisi. Rusya ile Ermenistan arasında önemli bir yakınlaşma var. Ortak ordu grubu oluşturmasını öngören kararname vardı. Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanmış. Kasım'da aslında imzalanmıştı, onaylanmış demek lazım. Federasyon Konseyi'nde de onaylanmıştı bu. Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkiler de çok limoni olduğu için bu S-400'lerin alımı bağlamında o füzeler nereye konulacak, sadece Suriye mi? Nereyi koruyacak? Doğu sınırlarına yerleştirilecek mi gibi de sorular var. Onu da akılda tutmak gerekiyor. Malorossiya, Ukrayna'dan Donetsk bölgeleri, özerk bölgeler, daha doğrusu de facto özerk bölgeler lazım demek lazım. Geçen hafta tek taraflı bağımsızlık ilan etmişlerdi. Ardıl devlet, daha doğrusu ardıl devlet tartışması ortaya atmışlardı. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Alexander Zaharchenko aracılığıyla bunun kesin nihai bir karar olmadığını söylemiş kendisi. Bir tartışma, inisiyatif geliştirdikleri ve tartışma ortaya attıklarını, tartışmanın devam edeceğini söylemiş. Bütün Ukrayna'yı artık aslında vizyonları içerisine alan eski ve antik bir isim olduğunu belirtelim. Malorossiya bilinmeyen, uydurulmuş yeni bir şey de değil. Biz de geçen hafta incelemiştik bu meseleyi. Ukrayna ile ilgili bir başka başlıkta Saakashvili ile ilgili sonradan olma Ukrayna vatandaşı, eski Gürcistan devlet başkanı, şöyle anımsatayım belki, 2008 senesindeki savaşta Osetya, Güney Osetya 1990'lardan bu yana dondurulmuş bir çatışma alanı iken oraya saldırmıştı Gürcistan ordusu Güney Osetya ve Abazya'ya. Rusya'nın sert tepkisi olmuştu ve Tiflis önlerine kadar Rus ordusu gitmiş, sonra da çekilmişti. İşte o yenilgi devlet başkanı Saakashvili'ye, Gürcistan devlet başkanı Mikhail Saakashvili'ye nasip olmuştu. Kravatını giyen fotoğrafıyla da nam salmıştı kendisi. Daha sonra tabii Ukrayna'da, Gürcistan'da köprülerin altından çok sular aktı. Ukrayna'daki meydan protestoları vesilesiyle bir de Ukrayna'da gördük kendisini. İşler öyle hal aldı ki meydandaki parlamento, meydan krizi sonrası parlamento darbesi sırasında Mayıs 2015'te Odessa'ya vali atandı. Gürcistan'ın eski devlet başkanı, Ukrayna'nın Odessa bölgesinin valisi oldu. Fakat ilişkileri bozulmuş. Poroshenko kendisini vatandaşlıktan çıkartma kararı almış. Son gelişmede bunun üzerine Ukrayna yasaları uyarınca tam da gerekçe vermemişler ama bir kararname çıkartıldığını, vatandaşlıktan çıkartılma kararnamesi çıkartıldığını belirtmişler. Geri dönmek için mücadele vereceğini, sığınmacı olmayacağım demiş. Amerika'daymış bu arada Saakashvili. Facebook'tan açıklama yapmış. Ukrayna vatandaşlığını benden geri alamazlar demiş. Hmm. Şunu unutmuşum tabii. Geçen Kasım'da ben de size aktarmıştım haberi. Odessa valiliğinden istifa etmişti Saakashvili. Bir de parti kurmuştu. Yeni Güçler Hareketi diye Poroshenko'ya rakip çıkan bir partiydi bu. Sanıyorum Poroshenko ona bozulmuş olsa gerek ki seçimler bekleniyor. Erken seçimler bekleniyor Ukrayna'da. Son anketlerde bu Gürcistan'ın devlet başkanının Ukrayna'da kurduğu partinin oranı %2'lerde gözüküyormuş. Yolsuzluk ithamları tabii yöneltiyor Poroshenko'ya. Evet, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Almanya ile yaşanan krizin biraz daha teskin olmuş bir görünümü var ya da dondurulmuş diyelim. Ama Reuters'ta bugün Türkiye ile Avrupa Birliği arasında sığınmacıların Avrupa'ya geçmesini Ankara'nın engellemeyi taahhüt etmesi karşılığında anlaşma imzalanmıştı. Fakat anlaşmaya riayet ediyor iki tarafta ama ekonomik ve diplomatik ilişkileri geliştirmek için yapılan görüşmeler askıya alınmış. Reuters'ın iddiası bu yönde, müzakereleri askıya alınan konular arasında Türk vatandaşlarına Avrupa'da vizesiz seyahat ve serbest ticaretin kapsamının genişletilmesi de yer alıyormuş. Zaten vizesiz seyahat hayal olmuştu ama tekrardan bunu canlandırmak için salı günü Mogherini ile birlikte bir araya gelmiş Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik. Oralardan pek bir şey çıkmadı anlaşılıyor. Avusturya Başbakanı Christian Körn en son dün de açıklamalar yapmıştı. Türkiye'de tutuklu bulunan siyasetçiler ve gazeteciler için göstermelik yargı süreçleri olduğunu söylüyor. Gümrük Birliği Anlaşması'nın da güncellenemeyeceğini bu koşullar altında söylüyor Kern. Aktivistler tutuklanmış vaziyette, aralarında hem İsveç hem de Almanya vatandaşlığı bulunan iki insan hakları savunucusu, bunlar öfkelerini toplamıştı. Ama tabii asıl mesele Alman şirketleriyle ilgili patlamıştı, onu belirtmek lazım. Çünkü bütün bu kriz toz duman içerisinde Ankara'nın 700'e yakın Alman şirketini Interpol, Uluslararası Polis Teşkilatı'na terörle bağlantılı olarak bilgilendirdiği, havale ettiği ortaya çıkmıştı. Sonra yanlışlık oldu, geri çektik demişlerdi. Şimdi bu sabah Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım ünlü Alman, önde gelen Alman şirketlerinin yöneticilerini ağırladı. Ve ondan sonra mesajlar verdi. En önemli, en çarpıcı olanlarını söylemek gerekirse dedi ki Alman şirketlerinin yöneticilerine, sizin yaşanan gelişmelerden zarar görmemeniz çok önemli. Zaten siz bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz biz sizi, ayrı gayrı görmüyoruz kendimizden demiş. Türkiye'densiniz artık siz demiş. Cumhurbaşkanı da zaten ters bir ilişki söz konusu olmamıştı şimdiye kadar bu yatırımcılarla cümlesini kurmuş idi. 8 tane konsorsiyum, Almanya'nın Siemens firması da varmış bunların içerisinde. Türkiye'de rüzgar enerjisi projelerinin orada katılımcısı olma çabasındalarmış. Enerji Bakanlığı'ndan kaynaklar Reuters'a bunu söylüyorlar. Ekonomik ilişkileri bir şekilde rayına sokuyorlar görüldüğü üzere. Evet, bu arada Almanya'dan Der Spiegel dergisinin yaptığı ankete bakılırsa Almanlar Türkiye'de tatil yapmak istemiyorlarmış artık. %89'u gitmeyeceklerini söylemişler. Türkiye'ye sadece %5'i seyahat etmek istediğini söylemiş. Gerekçeleri ne peki? 10 Alman'dan 8'i Türkiye'de demokrasi yok demiş. AB üyeliğine de %84'ü Türkiye'nin karşı çıkıyormuş. Polonya'da büyük protesto gösterileri, hükümet olmasa bile devlet başkanından tepkilere bir yanıt gelmişti. Cumhurbaşkanı, daha doğrusu Duda, veto etmişti yargı reformunu. Çünkü yargı reformunun sonucu aslında yargının bir şekilde hükümetin eline geçmesi olacaktı. Bu yüzden de ciddi endişeler vardı. Avrupa Birliği hatta 7. maddeyi devreye sokarız demişti. Eğer bu yargı reformunu geçirirseniz, yargının bağımsızlığını kaldıran reformu, ki o da üye ülkenin Avrupa Konseyi'ndeki, Avrupa Birliği Konseyi'ndeki oy hakkını elinden almak anlamına geliyor. Şimdi bir ay süre verildi. Polonya hükümeti de diyor ki siz bize karışamazsınız. Polonya parlamentosunda hazırlanan tüm yasalar anayasaya ve demokratik kurallara uygundur iddiasında bulunuyorlar. Hadi peki uymadılar diyelim, ne olacak? Avrupa'da karar verilmesi gerekiyor ama bu kararın da oy birliğiyle alınması gerekiyor. Bir de Macaristan vakası var, sadece Polonya değil ki. Macaristan'da da benzer gelişmeler olmuştu. Kimse bir şey yapamamıştı Avrupa içerisinde. Şimdi de Macaristan'ın veto edebileceği söyleniyor. Evet, vaktimi doldurdum. Belki bir Latin Amerika'dan Venezuela'dan bir başlık vereyim ki konuşacağız az sonra. Pazar günü kurucu meclis seçimleri yapılacak. Ülkede yoğun tartışma süreci devam ediyor. Amerikan destekli muhalefet, iç muhalefette grevine devam ediyor. Bazı yerlerde kocaman bir ülke tabii, bazı yerlerde gerilim, çatışma eksik değil. Ölümler, şiddet eksik değil. En son CIA Başkanı Pompeo Venezuela'daki dönüşüm diye ifade etmişti. Geçmiş rollerine de atıf yaptığı için, o rollerde darbe olduğu için, askeri darbe olduğu için herkesin eleştirisini çekmişti. Birazdan konuşacağız. Metin Yeğin'le konuşacağız. Yazar, Latin Amerika uzmanı, belgeselci ve seyyahla. Bizden ayrılmayın. More Than a Feeling'i dinleyelim Boston'dan. Az sonra buradayız.
We'll be right back.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Metin Yayın var. Yazar ve Latin Amerika araştırmacısı, seyyah demek lazım, belgeselci demek lazım. Hoş geldin yayınımıza Metin.
Merhabalar, hoş bulduk.
Şimdi Barcelona'dasın galiba sen, Latin diyarlarındasın. Bu yaz Güney Amerikalılar için de çok sıcak geçiyor, Latin Amerikalılar için de çok sıcak geçiyor. Venezuela'da epey bir zamanda, bir 4-5 ayı da aşıyor. Gerçi daha önce de problemler vardı ama tamamen bir istikrarsızlık kapladı ortalığı. Hükümet darbesi söz konusu diyor Maduro, devlet başkanı Maduro. Amerika'nın işin içinde olduğunu söylüyor. Amerika ile işbirliği halinde yerel oligarşilerden şikayet, oligarşiden şikayet ediyorlar. Venezuela'da zaten bir yıldır süren bir parlamento darbesi süreci olmuştu. Dilma Rousseff azledilmişti. Yerine gelecek yılki seçimlerde Lula da Silva efsane lider yeniden siyaset sahnesine çıkacaktı ki onun da önü yargı darbesiyle kesilmiş gibi gözüküyor. Şimdi Brezilya'da işler biraz daha tamamlanmış gibi. Venezuela'da ise hala bu anlamda somut bir şey elde edilemedi ama tam bu sırada da CIA Başkanı Pompeo çıktı ve adeta bu darbe iddialarını doğruladı. Hakikaten herkes de şaşırdı çünkü farklı argümanları ve Venezuela hükümetini suçlayan argümanları dile getirenler vardı. Ne oluyor şimdi? Hem Brezilya hem Venezuela birbiriyle bağlantılı görülebilir mi? Latin Amerika'da ne oluyor? Latin solunun düşüşe geçtiği bir dönemi mi yaşıyoruz biz?
7 milyon kadar oy kullanılabilirse, yani bu sadece hemen hemen tamamen çavistlere ait olacak. Kullanılabilirse Chavistler için, Maduro için bir başarı. Çünkü onlar seçim yerine yeni bir bütün sorunları çözebilecek bir kurucu anayasa öneriyorlar hükümet. Ve bu yüzden de bu barış için muhalefette oturmayı ve bu kurucu anayasa üzerinden yeniden Venezuela'nın anayasasını inşa etmeyi öneriyorlar ki aslında kağıt üzerinde kurucu anayasa çok demokratik.
Yani neler var içinde? Neler var Metin? Yani biraz da küçümseniyor Venezuela'daki bu tartışma süreci. Yerel unsurların sürekli halk toplantılarıyla bu kurucu anayasayı tartıştıklarını biliyoruz. Ne gibi unsurlar var içerisinde?
Yani en özetle söyleyebileceğim aslında mahalle komiteleri diyebileceğim herkesin bu anayasada kendi söz hakkının gerçekleştirebileceği bir süreç. Ama sağ buna tabii karşılıyor. Çünkü bir Bolivarcı çemberlerle baştan beri örgütlenmeye çalışan bir solda bu anayasa çalışmasının, devletle desteklenen çemberlerin içerisinde bir anayasa çalışmasının gerçekliğini reddediyor. Kağıt üzerinde dediğim gibi çok iyi ama pratikte de Kusov'un, yani İktidar Partisi'nin, Maduro'nun, Chavistlerin bir egemenlikte, yoğunlukta olduğu bir durumda olacağı kesin. Ve bu yüzden de bir ikili durum var ama tabii senin de baştan belirttiğin gibi dünyanın da çivisi çıktı. Yani CIA yıllarca darbelerde parmağım yok diye söyleyen, herkesin çok açık ve net bildiği bir şekilde olmasına rağmen bunu yıllarca saklayan, ne zaman ki yıllar sonra belgelerin açıklandığı bir süreç yaşanırken şimdi CIA başkanı evet biz devirmeye çalışıyoruz diyor. Yani dünyanın çivisi çıktı, her şey daha açık. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkiye'de Erdoğan'ın, Filipin'de Duarte'nin gibi böyle farklı bir devlet anlayışı. Ben yaptım olduğuna dayalı. Devletin o daha gizli saklı yaptığı bir nezaketten olmayan bir başka türlü bir biçim gelişti. CIA de buna uydu ve yine de işte biz zaten açıkça da Latin Amerika'da ve Orta Amerika'da, Güney Amerika'da ve Orta Amerika'da zaten bir sürü hikaye yapıyoruz. Çok ilginç hikayeler falan gibi de bir başka itirafta da bulundu.
Evet, biraz bu dalga böyle geçti galiba değil mi? Alay eder gibi.
Evet. Bu yani o kadar açık oldu ki garip oldu ama artık Venezuela'da zaten bana göre iktidarın, Maduro'nun durabilmesi oldukça zor ve bana göre zaten muhalefete düşmesi daha da iyi. Yani örgütlü bir muhalefet aslına bakarsanız normal bir durumdan daha da etkili. Çünkü son dönemlerde özellikle askeri darbelere karşı Venezuela'daki büyük işletmeler askerlerin yönetimine verildi. Askerler yani yönetiyorlar bir sürü büyük işletmeyi, kamunun işletmesini. Bunun manası da aynı zamanda bir başka türlü bir bürokratik yapısal bir durumun ortaya çıkması. Çünkü Venezuela'da dışarıdan kısa dönemli bakanların bir türlü kavrayamadıkları mesele esas olarak örgütlenmesi değil, örgütlenememesidir büyük sorun. Ve petrolün tek hemen hemen gelir olduğu bir ülkede her şeyin petrol üzerinden döndüğü ve petrol gelirinin paylaşımı üzerine dönen bir ülkede bu tamamen çok büyük sorun oluyor. Bolivarcı devrim ya da Chavistler uzun süredir başka türlü bir üretimi örgütlemeye çalıştılar ama fiili olarak bunu tam olarak daha doğrusu başaramadıklarını çok açıkça söylemek lazım. Çünkü şu anda inanılmaz bir enflasyon var. Yani şöyle söyleyeyim, bir arkadaşım var. Konuşacağız diye onunla konuştum, son durum nedir diye. Bir süre sonra telefon durdu, sonra beni aradı. Ya kusura bakma, sokağa çıkmıştım biliyorsun, burada elinde telefonla sokakta yürünmez dedi. Ya bu çok normal artık Venezuela'da böyle bir istikrarsızlık durumda, ki istikrarda nedir o da bir tartışma durumu da. Yani böyle bir belirsizlik durumda muhalefette olmak, güçlü bir muhalefet yaratmak belki de hem Venezuela solu için hem de Latin Amerika solu için daha hayırlı olacak gibi geliyor bana.
Peki asıl mesele herhalde şimdi tabii öyle bir ikileme düşüyoruz ki bir yandan hakikaten bu dünya solu adına çok önemli kazanımlar getirmişti Latin Amerika'daki bu deneyim. Pek çok ülkede iktidarı bir araya getirmişti. Sadece Venezuela değil, Brezilya tabii kıtanın en etkili ülkesi, doğal kaynakları, siyasi ekonomik gücü açısından. Sen dediğin gibi Honduras'la başladı işler ama böyle eskiden olduğu gibi diyelim 70'lerde olduğu gibi böyle açık askeri darbelerle devirmek yerine biraz böyle sanki liberal rüzgarlar var gibi. O yüzden de dünyadaki algı da farklı oluyor. Biraz Türkiye dahil olmak üzere başka diyarlarda olup bitenlere bakıldığı zaman Venezuela'da ne kadar demokratik bir muhalefet var. İşte alçak Maduro, popülist diktatör şeklinde ideolojilerden arınmış, arındırılmış bir söylem de var. Şimdi tabii kandırılmışlık, kandırılmamışlık ayrı bir tarafa ama ideolojik perspektifi yitirmiş bir bakış açısıyla bazı şeyleri ayırt etmekte zorlaşıyor. Bunda herhalde Batı medyasının da katkıları olsa gerek, neoliberal düzenin koruyucusu demek lazım. Çünkü biz onlarca şavist yakılarak öldürülürken aşırı sağcı doğasını göremiyoruz oturduğumuz yerden. Bu muhalefetin içinde muhakkak makbul insanlar vardır, muteber insanlar vardır. Talepleri olan, özgürlük talepleri olanlar da vardır ama genel olarak Venezuela muhalefetini nasıl anlamalıyız? Bolivarcı devrimin ne olduğunu anlamamakla mı alakalı bu? Kapitalizmi daha iyi bir şey olarak görmekle mi alakalı? Neyle alakalı? Venezuela muhalefetini sen nasıl görürsün? Nasıl tanımlarsın?
Şimdi öncelikle biraz daha geriye dönersek, Maduro dönemi biraz daha kuşkulu ama özellikle Chavez dönemine dönersek, bu İngiliz parlamenter, solcu parlamenter Galloway'in Oxford Üniversitesi'ne yaptığı bir konuşma vardı. Ona bir atıf yapayım. Orada diyordu ki Venezuela seçimleri, Chavez'in seçildiği seçimler çok demokratik, en de dünyadaki olan en demokratik seçimdir. Bunu diyor ben söylemiyorum. Bunu Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Carter söylüyor. Yani ABD'nin eski başkanı Carter Venezuela seçimleri için dünyanın en demokratik seçimleri diyordu bir önceki seçimlerde. Böyle bir durumda bile yani kendisine doğrudan darbe düzenleyen, darbeyi televizyondan ilan eden ve darbeden sonra da bak bu darbeyi biz düzenledik diye programlar yayınlayan bir televizyon istasyonu kapatılmadı. Ancak 2 yıl sonra lisansı iptal edince yenilenmedi. Bunun üzerine bütün Batı işte Venezuela televizyonları kapatıyor diyordu. Hayır, hiçbir zaman kapanmadı. Her zaman sadece televizyonlar, her zaman Venezuela'nın esas yayın organlarına hakimdiler. Çünkü Venezuela'daki televizyonların sahibi oligarşidir. Bizden çok daha küçük olan bir oligarşi durumudur. Ama bir başka durumda esas Venezuela bunu niye yapamadı dersek, bu sefer de bu 3 nesil gerilla komutanı Douglas Bravo ile ben Caracas'ta konuşurken diyordu ki yani bakma sen onlara ve bu şu sokaktan aşağıya bak, bir tane işçi gösterisi var mı? Yok. Venezuela ne demektir? Petrol demektir. Ve ama Chavez bütün petrol anlaşmalarının hepsinin altına imza attı. Yani bu bir şey değişmedi diyordu. Bir de böyle bir bakış açısı var. Yani ne siyah ne beyaz aslına bakarsanız. Bir yandan tereddütlü bir ilerleyiş, öbür yandan da bir türlü gerçekten değişimi sağlayabilecek bir güce ulaşamama kaygısıyla yürüyen bir süreçte bir ikileme oldu. Ama burada bir fıkrayla bitireyim, gene sevdiğim bu gibi durumları anlatan Güneşli Pazartesiler filminde anlatırlar. Sovyetler Birliği sırasında iki tane komünist yürüyorlar. Biri diyor ki, yoldaş biliyor musun, galiba bu sosyalizmle ilgili anlatanların hepsi doğru değil diyor. Sana kötü bir şey söyleyeceğim. Öbürü diyor ki, ben sana daha kötü bir şey söyleyeyim. Bu kapitalizmle ilgili anlatılanların hepsi doğru. Yani böyle bir ikilem içerisindeyiz. Böyle bir ikilemin içerisinde nerede olacağız? Tabii ki biz halka daha fazla imkanlar tanıyan, bir ilerleme şansı tanıyan ve özellikle ülkenin gelirinden daha fazla pay alan bir tarafta olmak durumundayız. Ve bu yüzden de dünyadaki ya da Latin Amerika'daki bu değişimler tersine de dönse, bana göre mesela Venezuela'da hareket muhalefete düştüğü zaman daha da güçlü, daha da örgütlü bir şekilde mücadele edecek ve o mücadele onu daha kendi bürokrasisinden ve o büyük kendi bürokrasi içerisinde Bolivarcı burjuvazisinden kurtaracak diye.
Peki bir de komşuları da sormak istiyorum. Çünkü CIA Başkanı Pompeo bu Aspen Enstitüsü'ndeki konuşmasında Venezuela'nın komşularından da bahsediyor ki Meksika ve Kolombiya, bunlar hakikaten Amerika müttefiki, bölgede merkez sağın, hatta aşırılıkçı unsurlar da barındıran sağın da kaleleri bunlar. Gerçi Kolombiya kendine özgü bir barış yoluna gitti farklı, ama nihayetinde sosyoekonomik politikalar olarak, dış politik olarak baktığımızda Güney Amerika hattının belirleyici ülkeleri, büyük ülkeleri ve Meksika ve Kolombiya ve Bolivarcı sol harekete de karşıt cephelerde yer alıyorlar. Şimdi 2000'lerin başında Şavistalarla beraber, Brezilya'da Lula ile beraber bir şahlanış olmuştu, bir birlik ruhu doğmuştu. Sadece ulusal sınırlar değil, onun dışına taşan, işte Küba'ya müthiş destek veren bir Chavez vardı. Bırakın onu, Amerika'da yoksullara enerji desteği veren Chavez vardı. Ya yani Amerikalar kıtası diye bizim andığımız o perspektif vardı. Fakat bu dağıldı galiba, değil mi? O aslında Amerikalar örgütünde de artık bunun tezahürlerini göreceğimiz biçimde. İkili sormak istiyorum. Ne oluyor o Latin Amerika'daki birlik ruhuna, kesik damarların onarılacağı umudu veren ruha ne oluyor? Bu bağlamda Meksika ve Kolombiya'nın Venezuela'da ya da Brezilya'da olup bitenlerde hakikaten parmakları var mı?
Şimdi Meksika tamamen ayrı bir denklem. Yani tamamen çok farklı bir denklem. Ama esas olarak Kolombiya'ya bakarsanız bir bütün olarak, Kolombiya'da ise bu farkın barışı ile ilgili ise tamamen daha değişik bir ortam ortaya çıktı. Bunun manası da kendisinin içinde başka farklı süreçler yaşayacaklar, ama yani aslında Latin Amerika'da çöken bir orta sınıfın olduğu, yani Lula'nın kendisini temsil ettiği bir süreçle Chavez'in daha sol ve radikal arasında gidip geldi o süreç yükselme döneminde. Ama yükselme döneminde Brezilya, eğer bu daha ılımlı bir tarafa yükseldiği zaman ve zaten Brezilya'da İşçi Partisi'nin çoklu ittifakı da bir yandan dışarıdan güzelmiş gibi görünüyor ama öbür yandan da sadece küçük güçlü grupların, bunun da finans kapitali tanımlayabiliriz, İstediklerini yapabildikleri bir süreç oluyor. Böyle bir süreç çöktü aslına bakarsınız Latin Amerika'da. Şimdi yeni bir rüzgar ancak bunu öbür tarafa doğru sürükler. Bu yeni rüzgarın güçlerinden biri fark olabilir mi? Potansiyel olarak bu gücü var Kolombiya'da. Kolombiya'nın da bu kadar etkisi var ama fiili olarak zor olduğunu düşünüyorum. Başka bir rüzgar gerekiyor. Aşağıdan doğru gelen, tabandan doğru gelen, İnsanların klasik örgütlen ve seçimlerden doğru değil de daha farklı bir durumu algılayan yeni bir örgütlenme biçimi gerekiyor sanırım. Bu da Amerika'nın ruhunda zaten var. Sadece ruhu biraz başka bir yerden çıkmak üzere şimdilik geri çekildi dedi.
Ama hani devlet yapılanmaları açısından iş bitti diyorsun. Yani sonuçta Bolivarcı uluslararası dayanışmadan geriye ne kaldı? Yani halklar ve tabandan, evet dediğin doğru, ama öte yandan Chavez ve Lula döneminde bir de bunun üst yapısal karşılığı ya da tezahürleri, Mercosur'la işte Telesur projesi bile böyle bir şeydi nihayetinde. Sadece Venezuela ile sınırlı değildi. Üst yapısal olarak artık herhalde altı mı oyuldu demek lazım bunun?
Tabii özellikle Alba Chavez'den sonra kendini kaybetti. Chavez çünkü uluslararası gücün o büyük karizmasının ta kendisiydi. Chavez'in yitirilmesiyle onun yerini ne Evo Morales doldurabilir ne de başkaları. Yani Bolivya biraz daha güçlü, tabandan yürüyen bir hareket de olduğu için ama o yukarıdan doğru birleşen solun ya da en azından o kendi orta solun şeyi niyada doldu şimdilik. Bu ama boşuna çıkmadı. Halkların kazanımlarıyla ve özellikle Mercosur gibi en azından Latin Amerika'nın daha özgürce bir durumunu geliştirebildiği bir alan ortaya çıktı. Yani AB ile Mercosur'u benzetebiliriz aslında. Yani AB'nin arka bahçesinin haylaz çocukluğu olmak yine de bir şeyler kazandırdı diye düşünüyorum.
Hı hı, anladım. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Metin Yayın'a. Latin Amerika'daki gelişmeleri takip etmeye çalışacağız. Biz de pazar günü dediği gibi referandum var. Kurucu meclis için çok yoğun tartışmalar oluyor. Çok yoğun gelişmeler oluyor. Biz de anlamaya çalışacağız bundan sonraki süreçleri. Çok teşekkürler Metin Yayın.
Ne oldu? İyi günler. Görüşmek üzere.
İyi günler. Evet, hafta sonuna doğru biraz Latin Amerika'ya bakmaya çalıştık, Güney Amerika'ya bakmaya çalıştık. No Blues'dan Black Cadillac'la bitirelim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. Riding into town in a big black Cadillac, staring all them poor boys down, a scorpion tattooed in her neck. She stopped at the wagon wheel where you can play your life away, and from the first hand setting in, she nearly drove them all insane. I was standing on a corner when I heard my mama warn me, stay away from that kind. She's bad news, my boy. She'll use you like a toy and she'll rob you all blind. Alle bitlumni li li. ياما قلبش ياما دمع عيبك ما رحمتني
saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yerim Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.